Ayrım 25.
Sayfa 275. Zoe'nun acelesi yoktu. Dantelleri katlarken ağır ağır, "Korkmanıza gerek yok," dedi. "Hanım bu işi çözümler." Ondan sonra konuşmadılar. Ama Zoe odadan bir türlü çıkmıyordu. Tam bir çeyrek saat daha odada dolandı durdu. Kuşku ve sıkıntıyla sararıp solan çocuğun gittikçe çileden çıkmakta olduğunu görmüyor gibiydi. George salona doğru yan yan bakıyordu. Bu kadar uzun süredir ne yapıyorlardı acaba? Belki de Nana hala ağlıyordu. O kaba ağabey de onu tokatlamış olmalıydı. Bu yüzden sonunda Zoe çıkıp gidince kapıya koşup kulağını dayadı. Sonra da sersemlemiş, kala kaldı. Çünkü içeriden ani gülüşmeler, fısıltıyla söylenen tatlı sözler, gıdıklanan bir kadının boğuk gülme sesleri işitmediydi. Zaten hemen sonra da Nana, Philip'i merdivene kadar geçirdi. Birbirlerine içten sevgi sözcükleri söylüyorlardı. George sonunda salona girmeyi göze alabildiği zaman genç kadın aynanın karşısında kendine bakıyordu. George büyük bir şaşkınlık içinde "Ne haber?" diye sordu. Nana arkasına dönmeden "Ne haberi?" dedi. Sonra aldırmaz bir tavırla karşılık verdi. "Sen neler söylüyordun öyle? Ağabeyin pek kibarmış." "Demek işler yoluna girdi." "Girdi elbette. Ne olmuş sana böyle? Dövüşeceğimizi mi sanmıştın yoksa?" George neler olduğunu hala anlamıyordu. Kekeleyerek "Bana öyle geldi ki duyduklarım, sen ağlamadın mı?" dedi. Nana ona dik dik bakarak "Ben mi ağladım?" dedi. "Neden ağlayayım ki?" Bunun üzerine söz dinlemeyerek kapının arkasında durduğu için George'a kızdı. Çocuk bu yüzden üzülerek burnunu çekti. Nana kendisine surat ettiğinden delikanlı işin iç yüzünü öğrenmek için uysal uysal onun yanına geldi. "Ağabeyim ne yaptı?" "Ağabeyin nerede olduğunu hemen anladı. Anlarsın ya, ben bir yosma olabilirim belki. Bu durumda onun bu işe karışmasının bir anlamı olurdu. Çünkü sen gençsin, ailenin onuru da var. Ah, ben bu duyguları çok iyi anlarım." Ama o bir bakışta durumu kavradı. Kibar bir erkek gibi davrandı. "Artık meraklanma, işler yoluna girdi. Ağabeyin anneni yatıştıracak." Sonra gülerek sürdürdü. "Zaten ağabeyini artık burada göreceksin. Onu çağırdım, yine gelecek." George sapsarı kesilerek "Ya, yine gelecek demek," dedi. Başka bir şey söylemedi. Artık Philip'ten söz etmediler. Nana sokağa çıkmak için giyiniyor, delikanlı da ona kederli iri gözleriyle bakıyordu. İşlerin yola girmesine çok sevinmişti elbet. Çünkü onunla buluşmaktansa ölmeyi yeğlerdi. Ama içinde ne olduğunu bilemediği, söz etmeye de cesaret edemediği bir kaygı, derin bir sızı duymaktaydı. Ağabeyinin annesinin nasıl yatıştırdığını hiçbir zaman öğrenemedi. Annesi 3 gün sonra memnun bir tavırla Fondetes'e döndü. O akşam Nana'nın evindeyken François teğmenin geldiğini haber verince George irkildi. Ağabeyi neşeli bir tavırla şakalar yaptı, ona toy dedi. Kardeşinin evden kaçıp çapkınlık yapmasını onaylıyormuş gibiydi. George içi burkularak kımıldamaya bile cesaret edemeyerek en küçük bir söz üzerine kız gibi kıpkırmızı kesilerek duruyordu. Ağabeyi kendisinden 10 yaş daha büyük olduğundan onunla pek arkadaşlık edememişti. Ondan babasından korkar gibi korkuyordu. Babasından da kadın konularını saklardı hep. Bu yüzden ağabeyini Nana'nın yanında böyle rahat, yüzü sağlıklı, kahkahalarla gülerken gördükçe rahatsızlık ve utanç duyuyordu. Çok geçmeden ağabeyi eve her gün gelmeye başlayınca George sonunda biraz alışır gibi oldu. Nana'nın ağzı kulaklarına varıyordu. Çapkınca bir yaşam içinde evine son yerleşen adamdı Philip. Mobilyalar ve erkeklerle dop dolu olan bu konakta bu yeni taşınmayı kutlarmışçasına küstah bir hava esmekteydi. Bir gün öğleden sonra Hugon kardeşler evdeyken Kont Mufa belli saatlerin dışında çıkıp geldi. Ama Zoe ona Nana'nın arkadaşları olduğunu söyleyince Kont kibar bir erkek gibi görünmeye çalışarak içeriye girmek istemedi. Akşam yine geldiği zaman Nana onu hakarete uğramış bir kadın gibi soğuk bir öfkeyle karşıladı. "Bayım," dedi, "beni aşağılamanız için hiçbir neden yok. Anlıyor musunuz? Evde olduğum zamanlar sizin de herkes gibi gelmenizi rica ederim." Kont ağzı açık kala kalmıştı. Ama sevgilim diye açıklama yapmaya çalıştı. "Konuklarım var diye mi gelmedin?" "Evet, erkekler vardı. Bu erkeklerle ne yaptığımı sanıyorsunuz siz? Böylece evime gizlice gelen aşık gibi davranırsan beni herkesin diline düşürürsün. Ben de bunu istemiyorum." Kont kendini güçlükle bağışlatabildi. Aslında pek sevinmişti. Nana böyle kavgalarla onu uysallaştırıyor ve inandırıyordu. George'u epeydir ona kabul ettirmişti. Bu çocuğun kendisini eğlendirdiğini söylüyordu. Kont'u Philip'le sofraya oturttu. Mufa ona pek kibar davrandı. Masadan kalktıklarında delikanlıyı bir kıyıya çekerek ona annesinden haber sordu. O andan sonra Hugon kardeşlerle Van der Ures ve Mufa açıkça ev halkı arasına girdi. İçtenlikle el sıkıştı. Böylesi daha rahattı. Yalnız Mufa ziyaretine gelmiş bir yabancı gibi eve pek sık gelmekten kaçınıyordu. Geceleri Nana yerdeki ayı postunun üstüne oturarak çoraplarını çıkarırken bu erkeklerden özellikle de Philip'ten dostça dürüstlükle söz ediyordu. Nana hala yerde oturmuş gömleğini değiştirirken de Evet doğru, tümü de kibar diyordu. Yalnız benim kim olduğumu anlıyorlar. Ama tek söz söylerlerse onları kapı dışarı atarım. Bununla birlikte Nana bu şatafat içinde bu erkekler arasında sıkıntıdan patlıyordu. Gecenin her dakikasında elinin altında erkekler vardı. Tuvaletinin çekmecelerinde taraklara ve fırçalara karışmış paralar sürünmekteydi. Ama yine de memnun değildi. Bir yerinde bir boşluk varmış da onu durmadan esnetiyormuş gibi hissediyordu. Yaşamı işsiz güçsüz birbirine benzeyen saatlerle geçiyordu. Yarın diye bir şey yoktu. Karnını doyuracağından emin, karşısına ilk çıkacak dalda uyumaya hazır bir kuş gibi yaşamaktaydı. Duyurulacağından emindi. Ya da bu yüzden tüm gün uzanıp yatıyordu. Bu tembellik ve manastırlara özgü bu uysallık içinde uyuşup gitmişti. Yosmalık mesleğinin içine hapsolmuş gibiydi. Yalnız arabayla sokağa çıktığı için bacaklarını kullanamaz olmuştu. Yeniden çocukça huylar ediniyor, Bijo'yu sabahtan akşama kadar öpüp duruyor, zamanını aptalca eğlencelerle geçiriyordu. Tek beklentisi bir erkekti. Onlara da hoşgörülü ve yorgun bir tavırla katlanıyordu. Kendini bu şekilde koyuvermişti. Ama yine de tek kaygısı güzelliğini korumaktı. Durmadan kendini yokluyor, yıkanıyor, her yanına koku sürüyordu. Kimin karşısında olursa olsun her an yüzü kızarmadan soyunabildiği için gurur duyuyordu. Nana sabahları saat 6'da kalkıyordu. Tüylü bir İskoç köpeği olan Bijo, yüzünü yalayarak onu uyandırmaktaydı. Bunun üzerine 5 dakika oynaşıyorlardı. Bijo'nun Nana'nın kolları ve bacakları arasında dolaşmasına Kont Mufa içerliyordu. Zaten Bijo, Kont'un kıskandığı ilk erkek olmuştu. Bir hayvanın gelip böyle burnunu yorganın altına sokması yakışık almazdı. Sonra Nana tuvalet odasına geçip banyo yapıyordu. Saat 11'e doğru Berber Francis gelerek öğleden sonraki karmaşık saç tuvaletine hazırlık olması için Nana'nın saçlarını tepeye kaldırıyordu. Öğle yemeğine inmekten nefret ettiği için Nana'nın yanında hemen hemen her zaman Bayan Malua bulunuyordu. Bayan Malua sabahları başında o acayip şapkalarıyla geliyor ve akşam yine sürmekte olduğu o gizemli yaşantıya dalıyordu. Ama kimse bundan endişe duymuyordu. En sıkıntılı anlar öğle yemeği ile akşam tuvaleti arasındaki 2-3 saatlik süreydi. Nana çoğu zaman eski dostuna bezik oynamalarını önerir, kimi zaman tiyatro haberleriyle, kibar çevre dedikodularıyla ilgilendiği Figaro gazetesini okuyordu. Hatta edebiyatla ilgili göründüğünden bir kitap alıp okuduğu da oluyordu. Tuvaleti yaklaşık 5 saatini almaktaydı. Uzun uyuşukluğundan ancak o zaman uyanıyor, arabayla dışarı çıkıyor ya da evine bir sürü erkek konuk kabul ediyor, akşam yemeklerini sık sık kentte yiyor, çok geç yatıyor, ertesi gün aynı yorgunlukla uyanıp birbirine benzeyen günlere yeniden başlıyordu. En hoşlandığı şey, Batignolles'e gidip halasının evinde küçük oğlu Louis'i görmekti. Kimi zaman 15 gün onu unutmaktaydı. Sonra aşırı bir istekle yaya olarak koşuyor, iyi bir anne gibi alçak gönüllü, sevecen tavırlarla hastane ziyaretine gidermiş gibi armağanlar götürüyordu. Halasına tütün, oğluna portakal ve bisküvi götürüyordu. Kimi zaman ormandan dönerken arabayla geliyor, giydiği tuvaletler ıssız sokağı ayağa kaldırıyordu. Yeğeni yükseldiğinden beri Bayan Lera'nın çalımından geçilmiyordu. Villiers Caddesi'ne pek seyrek uğruyordu. Burasının ona göre olmadığını söyler gibiydi. Ama Nana sırtında 4000 frank değerinde giysilerle geldiği zaman kendi mahallesinde pek böbürleniyor, ertesi günde Nana'nın armağanlarını gösterip fiyatlarını söyleyerek komşuları şaşkına çeviriyordu. Nana çoğu pazar günlerini ailesine ayırmaktaydı. O günler Mufa kendisini davet edince namuslu, kendi halinde bir ev kadını gibi gülümseyerek daveti geri çeviriyordu. Olanaksız bu, akşam yemeği halam da yiyecek, çocuğumu görmeye gideceğim diyordu. Bu arada zavallı küçük Luze hep hastaydı. 3 yaşına gelmiş büyümüştü ama ensesinde bir egzama vardı ve şu sıralar kulakları iltihaplanıyordu. Kafatası kemiklerinde bir çürüme olmasından korkuluyordu. Oğlunu böyle benzi soluk, kanı bozuk, sarı lekeli etleri pörsümüş görünce ciddileşiyordu. Bu durum onu şaşırtmaktaydı özellikle de. Bu yavrucuğun nesi vardı da hep böyle yıkılıp gitmekteydi. Oysa annesi çok sağlıklıydı. Çocuğuyla ilgilenmediği günlerde Nana gündelik yaşantısını gürültülü tek düzeliğine yeniden gömülüveriyordu. Ormanda gezintiler yapıyor, oyunların ilk temsillerine gidiyor, Mason d'Or'da ya da Cafe Angla'da akşam gece yemekleri yiyor, halkın hücum ettiği tüm genel yerlere, mobile, tüm resmi geçitlere, at yarışlarına gidiyordu. İçinde yine o işsiz oturmanın verdiği boşluk vardı ve bu yüzden midesine sancılar saplanıyormuş gibi oluyordu. İçinde istekler, geçici hevesler birbirini kovalasa bile yalnız kaldığı zamanlar çok yorgunmuş gibi kollarını açıp giriniyordu. Yalnızlık onu hemen hüzünlendiriyordu. Çünkü içinde yine o boşluğu duyumsuyor, kendinden bile sıkılıyordu. Mesleği ve huyu gereği çok neşeli olmasına karşın böyle zamanlarda pek az suratlı oluyor. İlk esneme sırasında durmadan "Ah şu erkekler ne sıkıcı şeyler" diyerek yaşantısını böyle özetlemiş oluyordu. Bir gün öğleden sonra bir konserden döndüğü sırada Montmartre'deki bir kaldırımda yürümekte olan bir kadın gördü. Kadının ayağında eski papuçlar, pis bir eteklik vardı. Başındaki şapka yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Nana birden onu tanıdı. Arabacıya "Durun, Charles" diye seslendi. Sonra da "Satin, Satin" diyerek kadını çağırdı. Gelip geçenler başlarını çevirdi. Tüm sokak onlara baktı. Satin yaklaşmıştı. Arabanın tekerlekleri üstünü başını iyice kirletiyordu. Nana kalabalığa aldırış etmeden sakin bir tavırla "Binsene kızım" dedi. Sonra onu böyle iğrenç bir kılıkla açık mavi landosuna bindirip götürdü. Sırtında inci mavisi ipekliden dantellerle süslü bir giysi vardı. Bu arada sokaktakiler gururlu gururlu oturan arabacıya gülümsüyordu. O günden sonra Nana kendini oyalayacak bir tutku bulmuştu. Satin onun için bir tutku haline geldi. Satin Villiers Caddesi'ndeki konakta yıkanmış, güzelce giydirilmişti. Tam 3 gün boyunca Saint-Lazare hapishanesinde çektiklerini, rahibelerle yaptığı kavgaları, sonra da kendisine vesika veren o alçak polisleri anlattı. Nana öfkeleniyor, onu avutuyor, gidip bakanı bulacağını, kendisini oradan kurtaracağını yeminlerle söylüyordu. Bu arada acele etmesi de gerekmezdi. Onu aramaya buraya gelmezlerdi elbet. Sonra iki kadın yine eskisi gibi baş başa sevgi dolu günler geçirmeye başladılar. Birbirlerine okşayıcı sözler söylüyor, öpüşürken gülüşüyorlardı. Eskiden bir gece Laval sokağında kaldıkları sırada yine böyle öpüşürlerken polis baskın yapınca öpüşmeleri yarım kalmıştı. Şimdi aynı oyunu şaka gibi yeniden sürdürmekteydiler. Sonra bir akşam iş ciddileşti. Lor'un lokantasından pek iğrenmiş olan Nana şimdi olanları anlıyordu. Bu yüzden alt üst oldu. Öfkeden kudurdu. Üstelik de dördüncü günün sabahı Satin ortadan yok oluverdi. Kimse onun dışarı çıktığını görmemişti. Satin hava alma gereksinimi duymuş, kaldırımlarının özlemini çekmiş, üzerindeki yeni giysisiyle sıvışıp kaçmıştı. O gün konakta öyle korkunç bir fırtına koptu ki tüm uşaklar tek söz etmeden başlarını eğmişlerdi. Nana kapının önünde neden yolunu kesmedi diye François'yı neredeyse dövecekti. Yine de kendini tutmaya çalışıyor, Satin'e pis kaltak diyordu. Bu ona iyi bir ders olacak. Sokak süprüntülerini toplayıp evine getirmeyecekti artık. Öğleden sonra hanımı odasına kapanınca Zoe onun içeride hıçkırıklarla ağladığını işitti. Öğleden sonra Nana birden arabasını istedi ve Lor'un lokantasına gitti. Aklına Satin'i belki Martis sokağındaki Tabuldot lokantasında bulabileceği gelmişti. Onu yeniden eve getirecek değildi. Yalnız suratına bir tokat aşık edecekti. Gerçekten de Satin, Bayan Robert'le bir masaya oturmuş yemek yiyordu. Nana'yı görünce gülmeye başladı. Can evinden vurulan Nana kavga çıkarmadı. Tersine çok yumuşak, uysal davrandı. Herkese şampanya ısmarlayarak 5-6 masayı sarhoş etti. Sonra Bayan Robert tuvaletteyken Satin'i alıp götürdü. Ancak arabaya binince onu ısırdı. Bir daha yaparsa öldürmekle gözdağı verdi. Bunun üzerine aynı oyun durmadan yenilendi. Belki 20 kez Nana aldatılmış bir kadın gibi öfkelenerek konaktaki rahatlıktan rahatsız olup serserilik peşinde koşan o Satin sürtüğünün peşine düştü. Nana Bayan Robert'i tokatlamaktan söz ediyordu. Hatta bir gün onunla düello etmeyi de düşündü. İkisinden biri fazlalıktı. Şimdi artık Lor'un yerinde yemeğe giderken elmaslarını takıyor, kimi zaman yanında Louis Violet'ini, Maria Blonde'u, Tata Nene'yi de götürüyordu. Tümü de pırıl pırıldı. Lokantanın 3 salonunu dolduran yemek ve yanık yağ kokuları arasında, hava gazının mavimsi ışığı altında, ayak takımının arasında oturuyorlardı. Sofradan kalkarken yanlarında götürdükleri mahalle kızlarının gözlerini kamaştırdıkları için pek memnundular. Böyle günlerde Lord sımsıkı pırıl pırıl giyinmiş halde lokantasına gelen tüm kadınları, kızları daha anaç bir tavırla öpüyordu. Bunlar olurken Satin mavi gözleri bakirlere özgü saf yüzüyle sakin sakin durmaktaydı. İki kadın onu ısırıp dövüyor, kendini almak istiyor, o yalnızca bunu garip buluyor, kadınların anlaşmalarının daha iyi olacağını söylüyordu. Onu tokatlatmak hiçbir işe yaramazdı. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun iki parçaya bölünemezdi ya, sonunda kazanan Nana oldu. Satin'i öyle sevip okşadı, onu öyle armağanlara boğdu ki Bayan Robert bu yüzden öfkeden kudurdu. Öc almak için rakibesinin iki aşığını da imzasız mektuplar yazdı. Bir süreden beri Comte Muffat kaygılı görünmekteydi. Bir sabah çok heyecanlanmış halde Nana'nın önüne imzasız bir mektup koydu. Nana daha ilk satırlarda kendisinin Comte Van der Ures ve Hugon kardeşlerle aldatmakla suçlandığını okudu. Nana doğruluğundan kuşkulanılamayacak bir sesle "Yalan bu, yalan bu" diye bağırdı. Mufa çoktan rahatlamış bir tavırla yemin eder misin diye sordu. Tabi neyin üstüne istersen ederim. Çocuğumun başı üzerine ediyorum. Mektup epey uzundu. Daha sonra içinde Nana'nın Satin'le olan ilişkileri çok açık saçık bir biçimde uzun uzun anlatılmaktaydı. Nana mektubu bitirince gülümseyerek kısaca ''Şimdi bunun kimden geldiğini biliyorum ben.'' dedi. Mufa onun yalanmasını isteyince sakin bir tavırla konuşmasını sürdürdü. ''Bak canım, bu iş seni ilgilendirmez. Hem bundan sana ne?'' Hiç inkara kalkışmadı. Kont ileri geri söylendi. O zaman Nana omuzlarını silkti. Dünyadan haberi yoktu onun. Bu iş her yerde yapılıyordu. Sonra kadın arkadaşlarının adlarını saydı. Tüm kibar hanımların böyle olduklarına yemin etti. Onun sözlerini işiten bundan daha doğal, bundan daha basit bir iş olmadığını sanırdı. Doğru olmayan şey doğru değildi. Zaten biraz önce Van der Rohe ve Hugon kardeşler konusunda ne kadar üzüldüğünü görmüştü. Böyle bir şey yaparsa onu boğmakta haklı olurdu. Ama önemsiz şeyler konusunda neden yalan söyleyecekti ki? Nana durmadan hem bundan sana ne diyordu. Kavga hala sürmekte olduğundan Nana sert bir sesle tartışmayı kısa keserek ''Zaten azizim bu işine gelmiyorsa yapacağın şey çok kolay. Kapı ardına kadar açık. İşte bu kadar. Beni olduğum gibi kabul etmelisin.'' Kont başını eğdi. Aslında genç kadının ettiği yeminlere pek sevinmişti. Nana onun üzerindeki etkisini fark edince artık kontu hırpalamaya bıraktı. O andan sonra Satin açıktan açığa konağa yerleşti. Tüm öteki erkeklerle eşit bir duruma kavuştu. Van der Rohe'nin durumu anlaması için imzasız mektuplara gereksinimi yoktu. İşi şakaya vuruyor, Satin'le sözde kıskançlık yüzünden kavga ediyordu. Philip'le George da ona arkadaş gibi davranıyor, onunla el sıkışıyor, pek açık saçık şakalar yapıyordu. Nana'nın başına bir iş geldi. O Satin olacak sürtük, onu yine bırakınca Nana da Bayan Lor'un Martis sokağındaki yerine akşam yemeği yemek için gitmiş ama onu ele geçirememişti. Yemeğini yalnız yediği sırada Dogen'e çıka gelmişti. Dogen'e artık uslanmasına karşın ara sıra yine hovardalık yapma isteğine kapılıyor, Paris'in bu iğrenç karanlık köşesinde kimsenin kendisini göremeyeceğini sanarak buraya geliyordu. Bu yüzden Nana'nın varlığı ilkin canını sıkar gibi oldu ama pişkin biri olduğundan gülümseyerek ona doğru ilerledi. Hanımefendisinin masasına oturup yemek yiyip yemeyeceğini sordu. Nana onun şaka yaptığını anlayınca soğuk bir tavır takınarak sert bir sesle ''Canınız nereye isterse oraya oturun bayım.'' diye karşılık verdi. ''Burası herkese açıktır.'' Bu şekilde başlayan konuşma pek tuhaflaştı. Ama tatlı yerlerken canı sıkılan Dogene'yi alt etmek için yanıp tutuşan Nana dirseklerini masaya dayadı. Sonra onunla senli benli konuşarak senin şu evlenme işi yolunda mı şekerim?'' diye sordu. Dogene pek değil diye itiraf etti. Gerçekten de tam Mufalardan kızlarını isteyeceği sırada Kont ona karşı öyle soğuk davranmıştı ki Dogen'e bu işten vazgeçmeyi uygun görmüştü tedbir olarak. Bu işi elinden kaçırmış gibi geliyordu ona. Nana çenesini avucuna dayamış, dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle delikanlıya berrak gözlerini dikmişti. Ağır ağır konuşarak ''Ah ben edepsizin biriyim.'' dedi. ''İleride kayınpederin olacak o adamı pençelerinden kurtarmak gerek. Bak sen akıllı geçinirsin ama aslında çok aptalsın. Nasıl olur? Bana tapan, her şeyini anlatan bir adam hakkında dedikodu mu yapacaksın? Dinle canım. Ancak ben istersem evlenirsin sen.'' Dogene bir süreden beri bunun böyle olduğunu seziyor, içinden boyun eğme tasarıları kuruyordu. Bununla birlikte konunun ciddi bir yola dökülmesini istemediğinden işi hep şakaya vurmaktaydı. Eldivenlerini giydikten sonra kurallara uyarak Nana'dan Mademoiselle Estelle de Beauvoir'u istedi. Ah şu Mimi, insan ona kızamıyordu bir türlü. Dogene'nin kadınlar arasında çok kazandığı başarının gizi sesinin çok tatlı olmasındaydı. Çok hoş, müzikal yumuşaklıkta bir sesi vardı. Bu yüzden kızlar ona kadife sesli diyordu. Tüm kızlar onun sesinin tatlı okşayışına bırakıyordu kendilerini. Dogene kendi gücünü farkındaydı. Nana'ya saçma öyküleri anlatarak bitip tükenmez sözlerle ninni gibi sallayarak uyuşturdu. Table d'hôte lokantasından ayrıldıklarında Nana pespembe kesilmişti. Dogene'nin kolunda titriyordu. Ona yeniden tutulmuştu. Hava çok güzeldi. Bu yüzden Nana arabasını gönderdi. Yaya olarak Dogene'nin evine kadar gitti. Sonra da doğal olarak yukarı çıktı. 2 saat sonra yeniden giyinirken Mimi hala evlenmekte kararlı mısın dedi. Delikanlı, vallahi yapacağım en iyi şey budur dedi. Biliyorsun ki meteliksizim. Nana çizmelerini iliklemesi için Dogene'yi çağırdı. Bir süre sustuktan sonra vallahi ben de bunu istiyorum dedi. Seni destekleyeceğim. Bu kız fasulye sırığı gibi kupkuru. Ama bu iş tümümüz için uygunsa sorun yok. Aa merak etme, iyi bir kızımdır ben. Bu işi çözerim. Sonra göğsü hala çıplak haldeyken gülmeye başladı. Yalnız bana ne vereceksin dedi. Dogene onu kavramış derin bir minnet duygusuyla omuzlarını öpüyordu. Nana pek neşeliydi. titreyerek çırpınıyor, kendini geriye atıyordu. Bu oyunlarla tahrik olduğundan, "Hah, buldum," diye bağırıyordu. "Komisyon olarak senden ne isteyeceğim bak. Evlendiğin gün bana armağan olarak bekaretini getireceksin. Karından önce, anladın mı?" Dogene ondan daha çok gülerek, "Tamam, tamam," dedi. Bu pazarlık onları pek eğlendirdi. İşi pek yerinde buluyorlardı. Tam ertesi günde Nana'nın evinde bir akşam yemeği vardı. Zaten bu her perşembe verilen bir yemekti. Mufa, Van de Ures, Hugon kardeşler ve Satin de bulunuyordu yemekte. Kont erken geldi. Nana'nın 2-3 yere olan borcunu ödemek, onun çok istediği gök yakuttan bir mücevheri almak için 80 bin franka gereksinimi vardı. Servetinin büyük bir bölümünü harcadığından yeni bir mülk satmayı göze alamadığı için ödünç para verecek birini aramaktaydı. Nana'nın öğütleri üzerine Labordet'e başvurmuştu. Ama Labordet bu işi fazla büyük bularak bundan berber Francis'e söz etmek istemişti. Çünkü Francis müşterilerine hizmet etmekten kaçınmazdı. Kont hiçbir işe karışmamak koşuluyla kendini bu iki bayın ellerine teslim etmekteydi. İki erkek Kont'un imzalayacağı senedi cüzdanlarında saklamaya söz vermişti. Kont'tan 20 bin frank aldıkları için özür diliyorlardı. Çünkü dediklerine göre tefecilere başvurmak zorunda kalmışlardı. O lanet adamların durumları da belliydi. Mufa geldiğini haber verdirdiği zaman Francis, Nana'nın saç tuvaletini bitirmek üzereydi. Labordet'te o her zamanki yakın dost içtenliğiyle tuvalet odasındaydı. Kont'u görünce pudralarla kremlerin arasına yavaşça kalın bir para tomarı koydu. Kont da senedi tuvaletin mermeri üstünde imzaladı. Nana Labordet'i akşam yemeğine alıkoymak istedi ama o reddetti. Zengin bir yabancıya Paris'i gezdiriyordu çünkü. Mufa onu bir kıyıya çekerek kuyumcu Becker'e gitmesini, beğenmiş olduğu gök yakuttan mücevheri alıp getirmesini rica etti. Nana'ya bu akşam bir sürpriz yapmak istiyordu. Labordet bu hizmeti seve seve kabul etti. Yarım saat sonra da Julien mücevher kutusunu gizlice getirip konta verdi. Yemekte Nana sinirliydi. 80 bin frankı görünce heyecanlanmıştı. Tüm bu para esnafın mağaza sahiplerinin eline geçecekti demek. Bu onu tiksindiriyordu. Kristallerin, gümüşlerin parıltısıyla aydınlanan bu görkemli yemek salonunda daha çorba gelir gelmez işi duygusallığa döktü. Yoksulluğun iyiliklerini övmeye başladı. Erkekler frak giymişlerdi. Kendisinin sırtında da beyaz satenden işlemeli bir tuvalet vardı. Daha sade olan satin, siyah ipekten bir giysi giymiş, boynuna sevgili dostunun armağanı olan altından yürek biçimi bir madalyon takmıştı. Konukların arkasında Zoe'nun da yardımıyla François ve Julien hizmet ediyordu. Her üçü de pek ciddiydi. Nana durmadan, "Meteliğim yokken daha çok eğleniyordum elbette," diyordu. Mufa'yı sağına, Van de Ures'i de soluna oturtmuştu. Ama onlara hiç bakmıyor, karşısında Philip'le George'un arasında oturan Satin'le ilgileniyordu. Her cümlesinin sonunda ona, "Öyle değil mi canım?" diyordu. O zamanlar Polanco sokağındaki Jos Ana'nın anaokuluna gittiğimizde ne kadar gülerdik. Sofraya et kızartması gelmişti. İki kadın anılarına dalıp gitti. Zaman zaman böyle gevezelikleri tutardı. Gençliklerinin bu çirkefli anılarını canlandırmak gereksinimi duyarlardı ansızın.